Ayrım 18.
Hey, o da sizinle geliyor. Sırf sizi yola koyabilmek için. O yüzden de bineğe ihtiyacı var. Çünkü Midilli'ye binmiş hobbitlerin yanında yayan koştururken bir de sohbet etmek zor iştir hani. Hobbitler bunu duyduklarına çok sevinmişlerdi. Tom'a tekrar tekrar teşekkür ettiler. Ama o güldü ve yollarını şaşırma konusunda o kadar becerikli oldukları için onları kendi toprağının sınırları dışına çıkartılıncaya kadar rahat edemeyeceğini söyledi. Bir sürü işim var dedi. Yaptıklarım, şarkılarım, konuşmalarım, gezinmelerim, memleketi gözleyişim. Tom kapıları ve su kovuklarını açmak için her dakika el altında duramaz. Tom'un gözetmesi gereken bir evi var. Altın yemiş de bekliyor. Güneşe göre vakit oldukça erken, daha ancak 9-10 gibiydi. Hobbitler yemek konusuna eğildiler. Son yedikleri yemek bir gün önce dikili taş yanında yedikleri öğlen yemeği olmuştu. Şimdi de Tom'un verdiği erzaktan artan ve aslında akşam yemeği olması düşünülmüş yiyeceklere ilaveten Tom'un bu kez yanında getirdikleriyle kahvaltı ettiler. Pek büyük bir yemek değildi, hobbitler ve koşullar göz önüne alındığı takdirde. Ama keyiflerini iyice yerine getirdi. Onlar yemeklerini yerken Tom tümseyin tepesine çıkarak hazineyi elden geçirdi. Parçaların çoğunu parlayan ve ışıldayan bir öbek halinde çimenlerin üzerine yığdı. Bu yığına orada kalıp kuş, hayvan, elf veya insan, iyi yürekli yaratıklardan kim bulursa emrine amade olmalarını buyurdu. Böylece tümseyin büyüsü bozulacak, dağılacak ve bir daha hiçbir höyüklü kişi oraya geri dönmeyecekti. Yığının içinden kendisi için keten çiçeği ya da mavi kelebeklerin kanatları gibi birkaç tondan oluşan mavi taşlı bir broş seçti. Sanki bir şey hatırlamışçasına uzun uzun baktı broşa. Nihayet başını sallayarak konuştu. İşte Tom ile hanımına güzel bir oyuncak. Uzun yıllar önce bunu pek güzel biri omzuna takardı. Şimdi altın yemiş takacak ve biz o ilk takanı unutmayacağız. Her bir hobbit için uzun ve ince, yaprak biçimli mükemmel bir işçiliğe sahip, kırmızı ve altın renginde yılan biçimleriyle renklendirilmiş birer kama seçti. Hafif ve sağlam garip bir metalden dövülmüş ve üzerine ateşin taşlar kakılmış siyah kınlarından çektiğinde ışıl ışıl yandı kamalar. Bu kınlardaki bir faziletten mi yoksa höyükteki büyüden midir bilinmez, zamandan etkilenmemiş, paslanmamış, keskin ve parlak duruyorlardı güneşin altında. Eski kamalar Hobbit ahalisi için kılıç kadar uzun sayılır, dedi Tom. Eğer şair halkı doğuya, güneye ya da uzağa, karanlıklara, tehlikenin içine gidecekse yanlarında keskin bıçak bulundurmakta fayda var. Sonra onlara bu kamaların uzun yıllar önce Batı il insanları tarafından dövülmüş olduğunu anlattı. Karanlıklar Efendisi'nin düşmanıydı bu insanlar. Ama Angmar ülkesindeki Karndüm'ün Melun kralı tarafından yenilgiye uğratılmışlardı. Artık onları hatırlayan çok az kişi var diye mırıldandı Tom. Yine de kimisi hala etrafta dolanıyor, unutulmuş kralların oğulları yalnızlıkta yürüyüp tedbirsiz ahaliyi kötü şeylerden koruyor. Hobbitler Tom'un sözlerini anlamadılar fakat o konuşurken sanki geçmişte kalmış engin yılları görür gibi oldular bir an. Geniş ve gölgeli bir ova vardı önlerinde adeta. Üzerinden parlak kılıçlar kuşanmış uzun boylu ve kararlı insan silüetleri geçiyordu. En sonunda da alnında yıldız olan bir adam göründü. Sonra görüntü soldu ve tekrar gün ışığının aydınlattığı dünyaya geri döndüler. Yeniden yola koyulma zamanı gelmişti. Denklerini toplayıp Midillilerini yükleyerek hazırlandılar. Yeni silahlarını da bunları son derece yakışıksız hissederek ve işe yarayıp yaramayacaklarını merak ederek ceketlerinin altına deri kemerlerini astılar. Kaçışlarının başlarını açacağı maceralardan birinin de dövüşmek olacağı fikri daha önce hiçbirisinin aklına gelmemişti. Sonunda yola koyuldular. Midillilerinin önüne düşüp tepeden aşağıya indiler. Sonra binip çabuk çabuk vadiden seyirttiler. Arkalarına bakınca tepenin üzerindeki eski tümseyi gördüler. Altınlara vuran gün ışığı sarı bir alev gibi yükseliyordu üzerinden. Derken yaylalardaki dirseklerden birine döndüler ve tepe gözden kayboldu. Frodo her yanına baktığı halde bir kapı gibi duran büyük dikili taşları göremedi. Az sonra kuzeydeki açıklığa geldiler ve bu açıklıktan Midillilerini hızla sürüp geçtiler. Önlerindeki arazi alçalmaya başladı. Göbeğinden beklenmedik bir hızla giden Hantal Tombiş'in üzerinde Tom Bombadil, kah yanlarında kah önlerinde neşeyle onlara eşlik ettiğinden hoş bir yolculuk oluyordu. Tom genellikle şarkı söylemekteydi ama çoğu saçma sapandı şarkılarının veya belki de hobbitlerin bilmediği sözcükleri daha ziyade zevk ve hayret içeren eski ve yabancı bir dildi bu. Dümdüz ilerliyorlardı. Fakat kısa bir süre sonra yolun tahmin ettiklerinden daha uzakta olduğunu anladılar. Önceki gün sis olmasa bile öğlen uyuyakaldıktan sonra hava kararmadan yola varmaları mümkün olmayacaktı. Görmüş oldukları kara çizgide bir sıra ağaç değil, karşı tarafında dik bir duvar bulunan derin bir hendek boyunca büyüyen çalılardı. Tom buranın vaktiyle ama çok çok eskilerde bir krallığın sınırı olduğunu söyledi. Burasıyla ilgili acıklı bir şey hatırlıyor gibiydi. O yüzden fazla konuşmadı. Hendeğe inip karşı tarafa tırmandılar. Duvardaki bir aralıktan geçtiler. Sonra Tom tamamen kuzeye yön verdi. Çünkü biraz batıya doğru kaymışlardı. Önlerinde açık ve oldukça düz bir arazi uzanıyordu artık. Onlar da adımlarını sıklaştırdılar. Fakat yüksek ağaçların oluşturduğu çizgiyi nihayet karşılarında görüp beklenmedik bir sürü maceradan sonra tekrar yola çıktıklarını anladıklarında güneş alçalmaya başlamıştı bile. Son birkaç fersahı midillilerini koşturarak geçip ağaçların uzun gölgeleri altında durdular. Meyilli bir tümseğin üzerindeydiler. Akşam basmakta olduğu için loş görünen yol altlarında kıvrılarak gidiyordu. Bu noktada aşağı yukarı güneybatıdan kuzeydoğuya da uzanıyor ve sağ taraflarında dik bir eğimle geniş bir çukura doğru alçalıyordu. Üzerinde tekerlek yarıkları ve yeni yağmış şiddetli yağmurların izleri vardı. Her yerinde gölcükler ve içinde sular birikmiş derin çukurlar göze çarpıyordu. Midillilerini tümsekten aşağı sürüp sağa sola baktılar. Görünürde bir şeycikler yoktu. Eh, sonunda yine yoldayız dedi Frodo. Galiba ormana girip kestirmeden geçelim demem sayesinde sadece 2 günlük bir kaybımız oldu. Ama belki gecikmemizde de bir hayır vardır. Bu gecikme izimizi kaybetmelerini sağlamış olabilir. Diğerleri ona baktılar. İçlerine birdenbire tekrar kara süvarilerin korkusunun gölgesi düşüverdi. Ormana girdiklerinden beri daha ziyade sadece yola geri dönebilmeyi düşünmüşlerdi. Ancak şimdi yol ayaklarının altında olunca onları kovalayan ve büyük bir ihtimalle bizzat yolun üzerinde onları beklemekte olan tehlikeyi hatırladılar. Kavuşmakta olan güneşe doğru çevirdiler başlarını endişeyle. Ama yol kahverengi ve bomboştu. Sizce diye sordu Pippin tereddütle. Sizce bu gece peşimize düşerler mi? Hayır, bu gece sanmam diye cevap verdi Tom Bombadil. Belki ertesi günde düşmezler. Fakat benim tahminime güvenmeyin. Çünkü kesin bir şey söyleyemem. Doğuya çıkınca benim bilgimin kıymeti kalmaz. Tom memleketinden çok uzaklardaki kara ülkeden gelen süvarilerin efendisi değildir. Gene de hobbitler onun kendileriyle geliyor olmasını istediler. Eğer kara süvarilerle başa çıkmasını bilecek biri varsa onun da Tom olduğunu seziyorlardı. Çok yakında kendilerine tamamen yabancı olan şairin ancak en müphem, en uzak efsanelerinde adları geçen ülkelere gireceklerdi. Ağır ağır çöken alacakaranlıkta sıla hasreti çöktü içlerine. Üzerlerinde derin bir yalnızlık ve kayıp hissi vardı. Vedalaşmaya gönülsüz, sessiz sedasız durdular ve Tom'un onlara iyi yolculuklar dilemekte, gönüllerini ferah tutmalarını ve hava kararıncaya kadar hiç durmadan yol almalarını öğütlemekte olduğunu neden sonra fark ettiler. Tom size bugünün bitimine kadar güzel öğütler verecek. Ondan sonra kendi uğrunuz size yol göstersin ve sizinle olsun. 4 mil kadar sonra yolda kapıları batıya bakan bir köye varacaksınız. Bree tepesinin eteğindeki Bree'ye. Orada sıçrayan Midilli adında eski bir han göreceksiniz. Hancı Arpadam kaymak pürüzüdür. İşinin hakkını verir. Geceyi orada geçirip sabah yola koyulabilirsiniz. Cesur ama açık göz olun. Gönlünüzü hoş tutup talihinize doğru sürün midillilerinizi. Hiç olmazsa hana kadar yanlarında gelip onlarla bir şeyler içmesi için yalvardılar. Ama o gülerek reddetti ve şöyle dedi. Tom'un memleketi bitiyor burada. O sınırı aşmaz. Bakacak bir evi var. Altın yemiş onu bekler. Sonra dönüp şapkasını havaya attı. Hantalın sırtına atlayarak yol kenarından yukarıya sürdü. Şarkı söyleyerek alacakaranlık içinde kayboldu. Hobbitler yukarı tırmanıp gözden kayboluncaya kadar onu izlediler. Bay Bombadil'den ayrıldığımıza üzüldüm dedi Sam. Antika birisiydi, katıksız. Bana sorarsanız dünyanın öbür ucuna da gitsek ondan iyisini veya ondan tuhafını bulamayız. Ama ne yalan söyleyeyim, şu dediği sıçrayan midilliği görsem memnun olacağım. Umarım bizim oradaki yeşil ejderha gibi bir yerdir. Briller nasıl bir halktır ki acep? Bree'de hem hobbitler var dedi Merry. Hem de büyük ahali. Yabancılık çekeceğimizi zannetmem. Midilli'yi iyi bir han diye anlatır herkes. Bizim memleketten arada sırada oraya giderler. Şahane bir han olabilir dedi Frodo. Ama gene de şairin dışında bir yer. Kendinizi pek de kapıp koyvermeyin. Lütfen hepiniz ama Baggins isminin hiç ağza alınmayacağını aklınızda tutun. Eğer lazım olursa benim adım Bay Tepedibi. Böylece Midillilerine atlayıp sessizce akşama doğru sürdüler. Yavaş yavaş önce tepeden aşağı sonra yukarı doğru ilerleyip sonunda ileride bir yerde ışıkların parıldadığını gördüklerinde karanlık çökmüştü bile. Önlerinde puslu yıldızlara karşı karanlık bir kütle halindeki Brie Tepesi yolu kesercesine yükseliyordu. Batı tarafında büyük bir köy yuvalanmıştı. Artık sadece bir ateş ve onları geceden ayıracak bir kapı bulmak arzusuyla köye doğru seyirttiler. Bölüm 9. Sıçrayan Midilli Hanı'nda. Brie boş arazilerin ortasında kalmış bir ada gibi küçük bir meskun bölge olan Brielli'nin en önemli köyüydü. Brie'nin yanında tepenin diğer tarafında Stadil, biraz daha doğu tarafında derin bir vadide Koyak, Toyak ormanının kenarında da Baş Tokay vardı. Brie tepesinin ve köylerin etrafında tarlalar ve işlenmiş ağaççıklardan oluşan ancak birkaç mil eninde küçük bir kırlık alan uzanıyordu. Brie insanları kumral saçlı, iri, oldukça kısa boylu, neşeli ve hür kişilerdi. Kendi kendilerinin efendileriydiler. Fakat hobbitlere, cücelere, elflere ve etraflarında bulunan dünyanın diğer sakinlerine, büyük ahalinin adeti olduğundan daha dost ve daha aşinaydılar. Onların öykülerini dinleyecek olursanız buranın ilk sakinleriydiler ve Orta Dünya'nın batısında görülen ilk insanların soyundan geliyorlardı. Eski günlerin kargaşasında pek azı sağ kalmıştı. Ama krallar engin denizin ardından geri geldiklerinde Bree insanlarını yine aynı yerlerinde bulmuşlardı. Ve şimdi eski kralların hatırası çimenler arasında solup gitmişken onlar hala buradaydılar. O günlerde bu kadar batıda veya şairin yüz fersah çevresinde başka insan yerleşimi bulunmuyordu. Fakat Bree'nin gerisindeki yaban topraklarda esrarengiz gezginler vardı. Brililer bunlara kolcu diyor ve nereden geldikleri hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Bunlar Bree insanlarından daha uzun boylu, daha esmerdi. Duyma ve görme konusunda garip güçlere sahip olduklarına ve hayvanlarla kuşların dilinden anladıklarına inanılıyordu. Akıllarına estiğince güneye, doğuya hatta dumanlı dağlara kadar gidip dolaşırlardı. Fakat artık seyrekleşmişlerdi ve nadiren görülüyorlardı. Ortaya çıktıkları zaman uzaklardan herkesin sabırsızlıkla dinlediği haberler getirir, unutulmuş garip öyküler anlatırlardı. Ama Brililer bunlarla arkadaş olmazdı. Bri elinden aynı zamanda birçok hobbit ailesi de vardı. Ve onlar da burasının daha Brandy Vadisi aşılmadan ve şaira yerleşilmeden çok önce kurulmuş olan en eski hobbit yerleşim merkezi olduğu iddiasındaydılar. Hobbitler daha çok Stadil'de yaşıyordu. Ama Bri'de de hobbitler vardı. Özellikle de tepenin yüksek yamaçlarında, insanların evlerinden yukarılarda. Büyük ahali ile küçük ahali birbirlerine böyle hitap ediyorlardı. Dostluk içinde yaşıyor, herkesin kendi işine bakıyordu ve her biri haklı olarak kendisini Bri halkının elzem bir parçası olarak görüyordu. Bu alışılmamış ama mükemmel düzen dünyanın başka hiçbir yerinde yoktu. Büyüğüyle küçüğüyle Bri halkı pek seyahat etmezdi. Onların belli başka kaygıları bu dört köyün işleriydi. Arada sırada Brili hobbitler Erşehir'e veya Güney Dirhem'e kadar uzanırdı. Fakat bu küçük memleketin Brandy Vadisi Köprüsü'nden ancak bir günlük mesafede olmasına rağmen şairli hobbitler artık buraya pek sık gelmiyordu. Arada sırada yolu düşmüş bir er diyarlı ya da maceraperest bir tuğ bir iki geceliğine hana gelirdi. Fakat bu bile gitgide seyrekleşmeye başlamıştı. Şairli hobbitler Brililere de şair sınırları dışında yaşayan tüm diğer hobbitlere de dışarılıklı diyor ve bunlar sıkıcı ve kaba buldukları için pek ilgilenmiyorlardı. Büyük bir ihtimalle o günlerde dünyanın batısına dağılmış olarak yaşayan hobbitlerin sayısı şairlilerin tahmin ettiğinden çok daha fazlaydı. Bazıları kuşku yok ki herhangi bir toprak tümseyinde bir oyuk kazıp paşa gönülleri dilediği kadar orada kalan serserilerden pek farklı değildi bunların. Fakat en azından Bree'deki hobbitler terbiyeli, müreffeh ve içerideki uzak akrabalarının çoğundan daha köylü sayılmayacak hobbitlerdi. Bree ile şair arasında bir vakitler sık sık gelinip gidildiği henüz unutulmamıştı. Herkesin dediğine göre Brandy Buck'larda Bree kanı vardı. Bree de büyük ahalinin genellikle yolun yukarısında tepenin yamacına yuvalanmış, pencereleri batıya bakan 100 kadar taş evi vardı. O tarafta dağdan çıkıp tekrar dağa dönecek şekilde yarımdan büyük bir daire şeklinde uzanan, iç kısmında sık çalıdan bir çit bulunan derin bir hendek kazılıydı. Hendeğin üzerinde yol için bir asma geçit yapılmıştı. Fakat yolun çiti yardığı yeri büyük bir kapı örtüyordu. Güney köşesinde yolun köyden çıktığı yerde bir kapı daha vardı. Hava kararınca kapılar kapanırdı. Ama hemen kapıların içinde kapı bekçilerinin küçük kulübeleri bulunurdu. Yolun dağın eteğini dolanabilmek için sola doğru savrulduğu yerde büyük bir han vardı. Çok önceleri yollardaki trafik çok daha fazlayken inşa edilmişti. Çünkü Brie eski bir kavşakta kuruluydu. Geçmişten kalma bir diğer yol hemen köyün batı ucundaki hendeğin dışında bir yerlerde doğu yolunu kesiyordu. Eski günlerde insanlar ve değişik bir sürü halk bu yol üzerinden çok seyahat etmişti. Brie'den gelen haberler kadar tuhaf sözü o günlerden, kuzeyden, güneyden ve doğudan gelen haberlerin handa duyulabileceği ve şairli hobbitlerin haberleri işitmek için buraya daha sık gelip gittikleri günlerden kalma. Doğu Dirhem'de hala kullanılan bir atasözüydü. Fakat kuzey ülkeleri uzun zamandan beri terk edilmiş durumdaydı. Kuzey yolu da çok nadiren kullanılıyordu. Yolun üzerinde otlar bitmişti ve Brie'liler bu yola yeşil yol diyorlardı. Brie Hanı yine de yerinde duruyordu ve hancı çok önemli bir kişiydi. Hanı dört köy içinde yaşayanlar arasında büyük küçük demeksizin bütün aylak, çenesi düşük ve meraklıların buluşma yeri, kolcular, diğer gezginler ve hala doğu yolu üzerinde yolculuk yapıp dağlara gidip gelen çoğunluğu cüce yolcular içinde bir barınaktı. Frodo ve arkadaşları nihayet Yeşil Yol kavşağına varıp köye yaklaştıklarında hava kararmış, beyaz yıldızlar parıldamaya başlamıştı. Batı kapıya ulaştıklarında geçidi kapalı buldular ama gerisindeki kulübenin kapısında oturan bir adam vardı. Adam ayağa fırlayıp bir fener bularak kapının üzerinden hayretle bunlara baktı. ''Ne istiyorsunuz ve nereden geliyorsunuz?'' diye sordu homurtuyla. ''Buradaki hana varmaya çalışıyoruz.'' diye cevapladı Frodo. ''Doğuya doğru gidiyoruz ama bu gece daha fazla ilerleyemeyeceğiz.'' ''Hobbitler, dört tane hobbit. Üstüne üstlük konuşmalarına bakılacak olursa şairdiler.'' dedi kapı nöbetçisi. Sanki kendi kendine konuşurmuş gibi yavaşça. Bir an için onlara yüzü karararak baktı. Sonra yavaş yavaş kapıyı açıp Midillilerini içeri sürmelerine izin verdi. Şairlileri gece vakti yolda gezerken pek görmeyiz de diye devam etti sözüne. Hobbitler kulübesinin kapısında bir an duraklayınca. Kusura bakmazsanız Bree'den doğularda ne işiniz vardır diye merak ediyor insan. Müsaadenizle isimlerinizi sorabilir miyim? İsimlerimiz de işimiz de bizi ilgilendirir. Burası bunları konuşmak için pek iyi bir yere benzemiyor, dedi adamın görünüşünü ve sesindeki tonu gözü kesmeyen Frodo. Elbette ki herkesin işi kendini ilgilendirir, dedi adam. Fakat hava karardıktan sonra soru sormak da benim işim. Biz Erdiyarlı hobbitleriz. Canımız seyahat etmek ve buradaki handa gecelemek istiyor, diye lafa karıştı Merry. Ben Bay Brandy bakım. Bu senin için yeterli mi? Ben Brililer yolculara kibar davranır diyebilirdim. Tamam tamam dedi adam. Kabalık etmek istemedim. Ama sanırsam ihtiyar kapı bekçisi Harry'den başkaları da size sorgu sual edecektir. Etrafta garip tipler var. Midilli'ye gidiyorsanız orada başka konuklar da olduğunu göreceksiniz. Adam iyi geceler dedi. Onlar da konuşmayı uzatmadılar. Ama Frodo fener ışığında adamın hala onları meraklı meraklı süzdüğünü görebiliyordu. Midillilerini ileri doğru sürerken kapının arkalarından trak diye kapandığını duymak içini rahatlattı. Adam neden o kadar kuşkucuydu? Birisi bir hobbit kafilesinden haber mi sormuştu acaba? Bu Gandalf olabilir miydi? Onlar ormanda ve yaylalarda vakit kaybederken Gandalf'ın buraya ulaşmış olması mümkündü. Fakat kapı nöbetçisinin halinde ve sesinde ona huzursuz eden bir şey vardı. Adam hobbitlerin arkasından bir süre baktı. Sonra kulübesine geri döndü. O sırtını döner dönmez kara bir şekil kapının üzerinden çabucak tırmanıp köy sokağının gölgeleri arasına karıştı. Hobbitler hafif bir yokuşu tırmanıp aralıklı birkaç evi geçerek hanın dışında durdular. Evler onlara büyük ve garip görünüyordu. Sam hanın üç katına kalabalık pencerelerine baka kaldı ve içinin ezildiğini hissetti. Yolculuğu sırasında bir ara ağaçlardan daha uzun boylu devler, hatta çok daha korkunç başka yaratıklarla karşılaşacağını hayal etmişti. Ama o anda insanları ve onların evlerini ilk kez görmek bile ona yetiyordu. Hatta yorucu bir günün karanlık sonu için fazlaydı bile. Hanın avlusunda eğerlenmiş duran kara atlar ve karanlık üst kat pencerelerinden dışarıyı gözetleyen kara süvariler canlandı gözünde. ''Bu akşam burada konaklamayacağız değil mi beyim?'' diye isyan etti. ''Madem ki buralarda da hobbitler varmış, bizi misafir edecek birilerini bulsak ya, o zaman evimizde gibi oluruz.'' ''Hanın nesi var?'' dedi Frodo. Tom Bombadil burayı tavsiye etti. Herhalde içerisi yeterince eve benziyordur. Han bilen gözlere dışarıdan bile hoş bir ev gibi görünüyordu. Cephesi yola bakıyordu. İki yanda da kısmen tepenin eteklerinin alt kısımlarından kazanılmış bir arsa üzerinde uzanan iki kanat vardı. Dolayısıyla binanın arka kısmında ikinci kat pencereleri toprakla aynı seviyedeydi. Enli bir kemerin altından iki kanat arasındaki avluya çıkılıyordu ve kemerin altında sol tarafta birkaç geniş basamakla varılan büyük bir kapı vardı. Kapı açıktı, ışıkları dışarıya taşmıştı. Kemerin tepesinde bir lamba yanıyordu. Lambanın altında da büyük bir levha asılıydı. Şaha kalkmış şişman bir beyaz midilli. Kapının üzerine beyaz harflerle sıçrayan midilli, Arp Adam Kaymak Pürüzü yazılmıştı. Alt katlardaki pencerelerin çoğunda kalın perdelerin ardından ışıklar görünüyordu. Onlar dışarıda karanlıkta tereddüt ederken içeriden biri neşeli bir şarkı söylemeye başladı ve bir sürü neşeli ses avaz avaz koro halinde ona katıldı. Bir an için bu yüreklendirici sesi dinledikten sonra midillilerinden indiler. Şarkı sona erdi. Bir alkış bir kahkaha tufanıdır koptu. Midillilerini kemerin altından geçirip avluda bırakarak merdivenleri çıktılar. Frodo bir iki adım attı ve şişman, kısa boylu, kel kafalı, kırmızı suratlı bir adamla burun buruna geldi. Adamın üzerinde beyaz bir önlük vardı. Elinde kupa dolu bir tepsiyle bir kapıdan telaşla çıkmış bir diğerine giriyordu. ''Acaba biz?'' diye başladı Frodo. ''Bir dakika müsaadenizle!'' diye bağırdı adam omzunun üzerinden ve bir curcuna ve duman bulutu içinde kayboldu. Bir an sonra ellerini önlüğünde kurulayarak yeniden karşılarındaydı. ''İyi akşamlar küçük efendi!'' dedi eğilerek. ''Ne arzu ediyorsunuz acaba?'' ''Dört kişiye yatak ve beş midilliye ahır, eğer mümkünse. Siz Bay Kaymak Pürüzü müsünüz?'' ''Aynen öyle. Adım Arp Adam. Arp Adam Kaymak Pürüzü hizmetinizde. Siz şairdansınız değil mi?'' dedi. Ve sonra birdenbire sanki bir şeyler hatırlamaya çalışıyormuş gibi elini alnına vurdu. ''Hobbitler!'' diye bağırdı. ''Ya bu bana bir şey hatırlatacak ama isimlerinizi öğrenebilir miyim beyim?'' ''Bay Took ile Bay Brandybuck'' dedi Frodo. ''Ve Sam Gamgee. Benim ismim de Tepedibi.'' ''Bak şimdi,'' dedi Bay Kaymak Pürüzü parmağını ışıklatarak. ''Yine gitti aklımdan. Ama düşünmeye vakit bulunca yeniden hatırlarım. İki ayağım bir pabuca girdi. Ama sizin için bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu aralar şairden pek sık konuğumuz gelmiyor. Sizi iyi ağırlayamazsam üzülürüm. Ama daha şimdiden handa nicedir eşini görmediğimiz öyle bir kalabalık var ki. Zaten yağmur yağmaz yağmaz da bardaktan boşanır deriz biz biri de. ''Hey Nob!'' diye bağırdı. ''Neredesin tüylü ayaklı binek arabası? Nob!'' ''Geldim beyim, geldim.'' Kapıların birinden şen görünüşlü bir hobbit fırladı. Yolcuları görünce olduğu yerde kala kaldı ve büyük bir ilgiyle gözlerini onlara dikti. ''Bob nerede?'' diye sordu hancı. ''Bilmiyor musun? Git bul o halde. Gözünü dört aç. Benim altı ayağım, altı gözüm yok ya. Bob'a söyle ahıra alınacak beş midilli var. Ne yapsın yapsın yer bulsun.'' Nob sırıtıp göz kırparak fırladı gitti.